Ayrım 15.
İlk zamanlar Fransız edebiyatından çok yine Ekrem Hamit kanalından gelen romantizmin tesiri ise şairde daha uzun sürer. Romantizme ve devrin siyasi şartlarına bağlı ağır bir ferdiyetçiliğin de Servet-i Fünun edebiyatında hüküm sürdüğü sıralarda Fikret de bu genel eğilimden kurtulamamış ve sanat sanat içindir formülüne bağlı kalarak Şehrayin'i yazdığı tarihe 1899 kadar genellikle ferdiyetçiliğin sınırını aşamamıştır. Fakat yine Servet-i Fünun şairleri arasında Fikret, ara sıra ve az da olsa Balıkçılar, Ramazan Sadakası, Nesrin, Verin Zavallılara gibi şiirleri ile bu sınırı en çok zorlayandır. 1899'dan itibaren Fikret'in sanat anlayışında fertçilikten cemiyetçiliğe doğru önce tamamıyla fikri yapıda olan bir kayma başlar. Bu tarihte François Coppée'nin La Grève de Forgeron, Demircilerin Grevi isimli şiiri için Servet-i Fünun'a yazdığı bir makalede Coppée'nin bir şiiri sayı 425. İçinde yaşanılan çevrenin olaylarını aksettiren bir sanat anlayışının değerini belirtir. 1901'de Mehmet Emin'e yazdığı bir mektupta da şiiri bir hayal oyuncağı saymadığını söyleyerek bu şairin sosyal konulara yönelişini över. Fikret'in sanat anlayışındaki bu değişiklik kısa bir zaman sonra şiirlerinde de görülmeye başlandı. II. Abdülhamit'in tahta çıkışının bir yıl dönümü münasebetiyle yazdığı ve ancak onun tahttan indirilmesinden sonra yayımlanabilen Şehrayin 1899 manzumesi bu değişikliğin ilk ifadesidir. Şairin bu ilk çıkışını bütün ülkeyi boğan hürriyetsizliğe karşı en muhteşem çıkışı olan Siz 1902 takip eder. Bu uzun ve üslupça şatafatlı manzumesi ile Fikret, içinde yaşadığı çevrenin siyasi, sosyal ve ahlaki bozukluklarını büyük bir kudretle dile getirir. Böylece yönelmiş olduğu bu istikametten artık bir daha geri dönmeyecektir. Servet-i Fünun'da yayımlanmış son şiiri olan Sonname 6 Eylül 1900'den sonra 1908'e kadar hiçbir yerde hiçbir şiiri çıkmamış, hürriyetsizlik aleyhine olan bu heyecanlı şiirleri gizli olarak elden ele dolaşmıştır. Rübab-ı Şikeste'nin 1908'den sonraki baskılarına konuldukları için şairin 1902-1908 tarihlerinde yazılmış şiirlerinin bir kısmını öğrenebiliyoruz. Bunların hepsi de Sis'ten sonra yazılmış olanlardır. Sonname ile Sis arasındaki süre içinde şairin bir şey yazıp yazmadığını bilmiyoruz. Bu 1,5 yıllık zamanı daha çok şairini, sonunda sanatını ferdiyetçilikten cemiyetçiliğe götürecek olan bir psikolojik hazırlık dönemi olarak kabul etmek mümkündür. Sis'i yazdığı tarihten ölümüne kadar geçen 13 yıl zarfında şair, siyasi baskının ağırlığından başlayarak sosyal yapıyı yıkan manevi birçok unsurlara kadar tamamıyla sosyal temalar içindedir. Bunların önde geleni ise Türkiye'nin medeni seviyesini Batı medeniyeti seviyesine yükseltmektir. Bu temanın siyasi kadrosunda, hürriyet ve yurtseverlik sosyal ve kültürel kadrosunda, batılılaşma ve manevi kadrosunda da ahlak ve idealizm yer alırlar. Servet-i Fünun'dan ayrıldıktan sonra hiçbir devlet hizmeti kabul etmeyen, yalnız İstanbul'daki özel Amerikan Koleji'nde Türkçe öğretmenliği yapan şair, hürriyetsizliğin ağır baskısı altında aşiyanında inzivaya çekildi. Ordunun 23 Temmuz 1908'de yaptığı hükümet darbesiyle 2. Abdülhamit'in tahttan indirilerek meşrutiyetin yeniden ilanı üzerine 7 yıl süren bu inzivasından çıkıp Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kazım ile birlikte Tanin gazetesini kurdu. Bu gazetenin ilk sayısında çıkan Rücu 24 Temmuz 1908 adlı şiiri şairin Sis'teki çok kötümser tutumundan kurtulup iyimser fakat ihtiyatlı bir tutuma geçişinin ifadesi idi. Ancak kötü ve günlük politikaya hiç elverişli olmayan yaratılışı onun bu alandan hızla ayrılmasına yol açtı ve böylece 1911'de ikinci ve son inzivasına çekildi. Geçen bu 3 yıl içinde Galatasaray Müdürlüğü'nde Darül Muallimin ve Darül Fünun Türk Edebiyatı Öğretmenliklerinde bulunmuş, Rübab-ı Şikeste'nin 1901-1909 yıllarında yazıp yayımlayamadığı şiirlerini de ekleyerek yeni ikini 1910-1911 yaptığı gibi Haluk'un Defteri 1911 adlı ikinci şiir kitabını da kendi el yazısı ile ve litografya usulü ile bastırmıştır. 19 Ağustos 1915'te ölümüne kadar inzivasından çıkmayarak ve yine yalnız Robert Kolej'deki öğretmenliğine devam ederek yazdığı şiirlerle devrin kötü politikacılığına çok ağır hücumlarda bulundu. Bu şiirleri arasında en tanınmış ve iktidardaki politikacılar çevresinde çok büyük tepki uyandırmış olanlar 95'e doğru 19 Ocak 1912, Rübab'ın Cevabı Şubat 1912, Han-ı Yağma Haziran 1912, Sancağı Şerif Huzurunda Kasım 1914'dır. Ölümüne yakın çocuk şiirlerinden ibaret Şermin'i 1915'de yayımladı. Fikret'in şiiri sanat anlayışında geçirmiş olduğu iki ayrı ve zıt safhaya uygun olarak ayrı özellikler gösterir. Romantizmin tesirinde bulunduğu, sanat için sanat yaptığı ilk safhada şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. En tanınmışları Seninle, İlel Ebed, Bir Ömri Muhayyel, Sen Olmasan, Leyli Veda, Birlikte ve Bir Hicranı Muvakkatten Sonra olan bu şiirler hasta bir hassasiyete, yumuşak ve zarif bir üsluba sahiptirler. Bu romantik şiirlerdeki duyguların özelliği derinlik değil zarafettir. Bu üslubun ana yapısı daha çok narratif, hikayemsidir. Sosyal konuları ele aldığı ikinci safhada ise ana temalar hürriyet ve medeniyettir. İnsana çok değer veren, onu Rabbi mümkinat, yapılması mümkün her şeyin yaratıcısı. Gökten yere Haluk'un defteri olarak gören şair, onun hak ve hürriyetleri bahsinde son derece hassastır. Bu bakımdan insan hak ve hürriyetlerini herhangi bir şekilde ve ölçüde ortadan kaldıran her türlü kuvvete karşıdır. Bunun içindir ki sanatının birinci safhasında çok samimi bir dindar olan şair, ikinci safhada insanlara ağır bir şekilde hükmettikleri ve onları birbirine düşürdükleri için bütün dinlere karşı da cephe alır. Tarihi Kadim 1905. Dinlerin ve kuvvetlilerin insanlar arasında sebep oldukları sayısız boğuşmalardan ve haksızlıklardan bahsederken açıkça belirttiği savaş düşmanlığını Tarihi Kadim, Haluk'un Veda'ı, Haluk'un Amentüsü, Hilali Ahmer hayatının sonuna kadar muhafaza etmiş ve bu sebeple Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na katılmasına şiddetle karşı koymuştu. İmparatorluğunun bu savaşa katılması münasebetiyle ve eski bir geleneğe uyularak hükümetçe peygamberin sancağının halk önüne çıkarılması üzerine yazdığı Sancağı Şerif Huzurunda adlı şiiri onun savaş düşmanlığının da son güzel belgesidir. Şairin medeniyete ve ahlaka verdiği büyük değerde onların insan hak ve hürriyetlerine gösterdikleri saygının hissesi büyüktür. Hürriyet mücadelesini 1908'e kadar gizli olarak ve bu tarihten sonra açıkça yapan şiirlerinde üslupta konuya uyarak çok tesirli ve zaman zaman çok sertleşen bir hitabet üslubudur. Bu şiirler aynı zamanda çok kuvvetli bir dış ahenge de sahiptirler. Sanatının başlıca iki mühim safhasındaki bu birbirine zıt ve değişik üslup, onun konuya en uygun söyleyişi sağlamadaki inkar edilemez gücünü de gösteren bir delildir. Türk Edebiyatı'nı 1860'tan beri devam eden batılılaşmanın kesin safhasına hızla ulaştırmış olan Servet Efü'nün hareketinde büyük yeri bulunan Tevfik Fikret'in, 19. asrın sonlarında Türk şiirinin tamamıyla Avrupa'yı bir görünüş almasındaki payı büyüktür. Ekrem ve Hamit'ten aldığı ilhamla ve büyük sanatçı kabiliyeti sayesinde Fikret, Avrupa'yı Türk şiirinin 1880'den sonra atılmış sağlam temelleri üzerinde modern bir yapı kurmayı başarabilmiştir. Gerçekten Fikret'in şiiri şekil bakımından Avrupa'yı olduğu gibi bütün iç unsurları ile de tamamıyla batılıdır. Şekildeki titizliği bakımından Parnasiyenlere benzeyen şair, duyuş tarzı bakımından da şairliğinin ilk safhasında romantiklere bağlıdır. Divan nazmının esasını kuran ve Tanzimat şiirinde de kısmen devam eden, beyit hakimiyetini yani beytin şiirde biricik anlam ünitesi olması, anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğini ortadan kaldırarak, anjambumanı Türk şiirinde geliştiren, sone şekline büyük bir rağbet kazandıran, divan nazmının müstezat şeklini değiştirerek onu yeni bir nazım şekli haline koyan, kafiyelerin sıralanışına büyük bir serbestlik getiren, aruzun kalıplarını müzikaliteleri bakımından ilk defa değerlendiren, konuşma diline ait birçok ifade özelliklerini şiire sokan Fikret, zevki seliminin mükemmelliği, üslubunun canlılığı ve itinalı oluşu ile de Avrupa'yı Türk şiirinin gerçek temsilcisidir. Ancak Servet-i Fiyun'un hareketinin genel eğilimlerinden olan Osmanlıca'nın mükemmel bir dil olduğu kanaatine onun da samimiyetle bağlanması, iptizalden kaçınmak düşüncesi ile şiirlerini Arapça ve Farsça'nın istilasına açık bırakmaktan çekinmemesi düştüğü tek büyük hata olmuş ve bu hata şiirlerinin bugüne kadar birbirinin peşi sıra gelen nesillerce anlaşılması imkanlarını gittikçe azaltmıştır. Hayatta olduğu sürece şöhretini sürdüren ve kendisini büyük bir edebi otorite olarak kabul ettiren Fikret, temiz ahlakı, sağlam karakteri, büyük medeni cesareti, yurtseverliği, insan hak ve hürriyetlerini ön planda tutan samimi idealizmi ile kazandığı itibarı bugün de muhafaza etmektedir. Servet-i Fiyun'un şiirinin kuruluşunda ve gelişmesinde Fikret'ten sonra en mühim yeri Cenap Şihabettin alır. 1870'te Manastır'da doğan Cenap, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'daki askeri okullarda yaptıktan sonra 1889'da askeri tıbbiyeyi yüzbaşı olarak bitirmiş ve ihtisasını yapmak üzere 1890'da Paris'e gönderilmiştir. Bu süre içinde şiirle de uğraşmış ve yazdığı şiirlerin bir kısmını Tamat 1887 isimli küçük bir kitapta toplamıştı. Cenap sembolizmin rağbet görmeye başladığı bu tarihlerde Paris'te 4 yıl kaldı ve tıptan çok edebiyatla ilgilendi. 1894'te İstanbul'a döndüğü zaman artık gerek şekil ve gerekse muhteva bakımından daha çok Fransız şiirlerine benzeyen şiirler yazmaya başladı. Bu şiirler Fikret'in de dikkatini çekerek Servet-i Fiyun'un da onları öven bir yazı yazdı. Bunun üzerine Cenap da Servet-i Fiyun'una katıldı. 1896. Bir yandan da resmi doktorluk yapıyordu. 20 yıl süren bu meslek hayatında bulunduğu en büyük görevler Suriye Vilayeti Sıhhiye Reisliği 1906 ve Daire-i Umuri Sıhhiye Müfettişliği 1908'dir. 1908'den sonra politika ile uğraşmaya başladı. Türlü gazetelerde günlük politikaya ait birçok yazıları çıkıyordu. 1914'te kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Fransızca Tercüme Öğretmenliğine ve Edebiyatı Garbiye Profesörlüğüne tayin edildi. İktidardaki İttihat ve Terakki Partisi'nden mühim sayılabilecek şahsi bir fayda sağlayamaması üzerine 1917'den sonra muhalefet yapmaya ve Hürriyet ve İtilaf Partisi'ni tutmaya başladı. 1919'da Tasviri Efkar Gazetesi adına Avrupa'da bir inceleme gezisine çıktı ve bu geziye ait izlenimlerini aynı gazetede Avrupa Mektupları adı ile yayınladı. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra Anadolu'da Kurtuluş Savaşı'nın başlaması üzerine Ali Kemal ile birleşerek onun çıkarmakta olduğu Peyam-ı Sabah'ta Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadele aleyhine yazılar yazdı. Aynı yıl 1919, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Edebiyatı Profesörlüğüne ve Tetkikaat-ı Lisaniye Ercümeni üyeliğine tayin edildi. Cenap, askeri ve siyasi olayların akışına kapılarak, milli mücadeleyi bazen yeren ve bazen de öven yazıları ile Türk kamuoyunda büyük bir tepki uyandırmakta devam etti. Cumhuriyetin ilanından sonra politikadan tamamıyla çekilerek edebi incelemelerle uğraşmaya koyuldu. Ara sıra şiirler de yayımlıyordu. Yarı münzevi bir halde 13 Şubat 1934'te İstanbul'da öldü. Bazı manzumelerinde Raik Vecdi Takma adını da kullanan Cenap, şiirlerini Evrak-ı Leyal adı altında toplamayı düşünmüşse de bunu başaramamış ve şiirlerinin mühim bir kısmı ölümünden sonra kitap halinde basılmıştır. Saadettin Nusret Ergun, Cenap Şihabettin, Hayatı ve Seçme Şiirleri, İstanbul 1935. Cenab'ın yetişme tarzı da Fikret'inkinden pek farklı değildir. O da önceleri divan nazmını yaşatmaya devam edenleri ve bu arada bilhassa Muallim Naci ile Şeyh Vasfi'yi taklit etmiş, ondan sonra Ekrem ve Hamide kayarak onların yazdıklarını örnek tutmaya başlamıştır. Bunun içindir ki içinde 17 şiir bulunan ilk şiir kitabı Tamat'ta her iki tarzdaki şiirlere de rastlamak mümkündür. Paris'e gitmeden evvel kendisinde Ekrem Hamit kanalı ile başlamış olan Fransız şiiri tesiri Paris'te iyiden iyiye kuvvetlendi. Ancak bu yıllarda Fransa'da sembolizmin rağbette olmasına rağmen Cenap, bu henüz çok yeni şiir anlayışını ve sembolün kullanış şeklini pek kavrayamamış, sadece bu şiirin istiareyi ve müziği ön plana almak, hususundaki görüşünü benimsemiştir. Fakat şiirlerinde istiareye çok yer vermekle beraber, yukarıda da belirtildiği gibi bu istiarelerin sembolle ilgisi yoktur. Cenab-ı istiareleri o zamana kadar bütün dünya şairlerince kullanıldığından başka türlü kullanmış değildir. Bunların taşıdıkları özellik, Türk şiirine değişik hayaller getirmelerinden ibaretti. Saati Semen, Fam, Tüfi Tesliyet, Nai Zümürrüt, Udı Mükevveb gibi benzetmeler Türk şiiri için değişikti. Bu sebeple Servet-i Fünun hareketinin muhaliflerince şiddetle yadırgandılar. İstiare gibi müzik de Cenab'ın şiirinin başlıca unsurlarındandır ve müzik sembolist şiirde olduğu gibi daha çok derunidir. Bunun içindir ki Cenab bütün ömrünce müzikalite bakımından hece veznine göre çok daha zengin bulduğu aruzun sadık bir koruyucusu olarak kaldı. Bütün Servet-i Fünun şiiriyle sembolist şiir arasında yeni bir vokabüler kurmakta kullanılan metot bakımından da bir benzerlik göze çarpar. Daha önce de belirtildiği gibi sembolistler Fransızca'da artık kullanılmayan fakat müzikal değerleri olan bir takım eski kelimeleri sözlüklerden çıkarıp yeniden şiir diline sokmuşlar ve hatta bazen onlara eski anlamlarından ayrı yeni anlamlar da yüklemişlerdir. Servet-i Fünun şairleri de aynı işlemi tekrarlamışlar, sözlüklerden bulup çıkardıkları Arapça ve Farsça eski kelimeleri şiir diline doldurmuşlardı. Ancak bu işi yaparlarken onların düşünceleri şiirde müzikaliteyi arttırma isteği ile birlikte müptezel kelime kullanmamak, halkın ağzında her gün çiğnenen kelimelerle ilgisi mümkün mertebe kesilmiş bir vokabüler kurmaktır. Böylece eski kelimeleri seçerlerken, gaye bakımından sembolistlerden ayrıldıkları gibi onlara yeni anlamlar vermeye de kalkışmamışlardır. Ancak bu eski kelimelerin seçiminde müzikal değeri dikkate almak bakımından Cenab'ı diğer Servet-i Fünun şairlerinden ayırmak mümkündür. Bu husustaki itinası şiirlerinde konuya uygun bir psikolojik atmosferle uyumlu ve büyük bir telkin gücü taşıyan bir ahenk sağlamakta onu başarıya götürmüştür. Zamanında çok tanınmış ve sevilmiş olan Riyah-ı Leyal, Son Arzu, Makdem-i Yar, Temaşa-ı Leyal, Temaşa-ı Hazan, Yakazat-ı Leyiye. Bu başarısının en güzel örnekleri arasındadır. Cenab müziğin bu atmosfere tam olarak uyması için aynı şiir içinde bazen iki hatta üç vezin kullanmayı Elhan-ı Şita da denemiş ve bunu ustalıkla başarmıştır. Ancak şiirin vokabülerini kurarken konuşma dilinden uzaklaşmada gösterdiği aşırılık onu aruz gibi Osmanlıcanın da inatçı bir savunucusu durumuna düşürmüş ve hele 1911'den sonra büyük bir hızla gelişen edebi dildeki Türkleşme hareketine karşı şiddetli bir muhalefete sürüklemiştir. Bu muhalefetini de kamuoyundaki itibarını sarsan hareketleri arasında saymak mümkündür. Zaten bu direnmenin tamamıyla bir inattan ibaret olduğunu zaman büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve son şiirinde onun Osmanlıcadan kendi isteği ile ne derecede ayrıldığını göstermiştir. Aşk ve tabiat onun şiirlerinin başlıca temalarıdır. Aşk teması mahiyeti bakımından onda değişik şekiller gösterir. Bu aşk bazen çok hissi hatta romantik, son arzu, bazen de çok maddi hatta şehvetlidir. Don Juan. Bu bakımdan onun şiirlerinde kadının bazen çok idealize edilmesine karşılık bazen de sadece bir zevk vasıtası sayıldığı görülür. Tabiat şiirleri ise dış alemle iç alemin çok başarılı bir kompozisyonu halindedir. Bu şiirlerde tabiatla insan iç içe yerleştirilmiş ve kaynaştırılmıştır. Tanzimat şiirinde ilk denemelerini Hamit'te gördüğümüz insan-tabiat kompozisyonunu bu kadar başarılı bir şekilde ilk defa ortaya koyabilen Cenab'dır. Onun tabiat şiirlerinin içine psikolojik bir durumun da yerleştirilmiş olduğunu görmek her zaman mümkündür. Bu bakımdan onda tabiat tasvirleri çok sübjektif bir karakter taşır ve bunların zaman kadrosunu çoğunlukla mevsimler, daha çok sonbahar ve geceler kurarlar. Cenab yalnız şair olarak değil, nasir olarak da şöhret yapmıştır. Bu alanda dikkati önce Servet-i Fünun'da Tefrika 1896 edilen ve ayrıca kitap halinde de basılan Hac Yolunda 1909 adlı yolculuk notları ile çekti. Suriye'ye yaptığı geziye ait Suriye Mektupları 1917 ve Avrupa'ya yaptığı geziyle ilgili Avrupa Mektupları 1919 ile tamamlanan ve olayların gözlemden çok sübjektif olarak tespit edildiği bütün bu gezi notlarında Cenap, Namık Kemal'in Cezmi romanından uygulamaya başladığı, sanatkârhane Nesrin yabancı tamlamalar bakımından daha da ağırlaşmış bir devamını vermektedir. Ancak kuvvetli bir üslupçu titizliğinin açıkça görüldüğü bu Nesrin'de, zamanla tabiriye doğru mühim bir yol aldığı da muhakkaktır. 1908'den sonra türlü gazetelerde çıkmış müsahibe ve denemelerinden bir kısmını Evrak-ı Eyyam 1915 ve Nesri Harp, Nesri Sulh ve Tiryaki Sözleri 1918 isimli kitaplarında topladı. Cenab'ın Nesrin'de üsluptaki itina ile birlikte geniş bir edebi kültürün oldukça alaycı olmakla beraber ince ve zarif bir zekanın da yer aldıkları kolaylıkla görülebilir. Fakat Nesir'deki bu geniş çalışmalarına rağmen Cenab'ın adı Türk Edebiyatı tarihinde şair olarak yer alacaktır. Gerçekten zengin lirizmi ve hele çok renkli ve geniş hayal gücü ile bu devir batılı Türk şiirinin en seçkin kişilerinden biri olmaya hak kazanmıştır. Fransız şiirinden ilham alan yeni bir hayal dünyası ve ifade özellikleri ile zamanın ilk batılı örneklerini veren odur. Cenab'ın kısa bir süre için Fikret'i bile tesirinde bırakan ve büyük bir telkin kabiliyetine sahip olan, üslubunun akislerini daha çok Ahmet Haşim'in şiirlerinde bulmak mümkündür. Güzellik için sanat formülüne sonuna kadar bağlı kalan bu tamamıyla ferdiyetçi sanatçının, Servet-i Fünun şiirinin gördüğü geniş rağbetteki payı büyüktür.